Ayrım 12. Sezen, Teoman Hekimoğlu, sayfa 168. Mutfakta pusmuş olan 7 yaşındaki oğlan çocuğu, annesinin kanını donduran korkunç son çığlığı ile daha da ufalmış, onu takip eden sessizlikle önce koşup adama yumruk atmakla annesi gibi çığlık atmak arasında kalmıştı. Sonraki sessizlik o denli yoğundu ki annesine olmuş olabilecekleri duvarları vuran gölgeler de canlandırıyordu. Küçücük yüreğiyle oğlanın ağlamak şöyle dursun, burnunu çekmekten dahi ödü patlıyordu. Boğazındaki düğümü güçlükle yutmaya çalıştı zavallı çocuk. Hiç ses yoktu. Az sonra kabarıp alçalan kızıl bir ışık huzmesi içeride sigara içildiğini gösteriyordu. İçeride her ne oluyor idiyse sigaranın ateşiyle aydınlanıyor olmalıydı şu anda. Hançer saplı dakikalar boyunca bekledi çocuk o elle tutulabilir sessizliğin ortasında. Yoksa kalkmalı, kendisini savunacak, annesini koruyacak bir şeyler mi bulmalıydı? Sürünerek mutfak evyesinin yanına vardı. Ayağa kalktığında boyunun ne kadar kısa olduğuna şaşırdı nedense. Bir çatal geçirdi eline bulaşıklar arasından. Kapıya döndüğünde üvey babası apansız karşısına dikilmiş kendisine bakıyordu. Yüreği içine sıçrayan çocuk kımıldayamadı bile. Az önceki sigaradan olsa gerek, nemli birkaç nefes çekimi müddetince durdu orada adam. Çocuksa elinde tuttuğu çatalı çoktan unutmuş, korkudan bayılmak üzereydi. Karanlık adamın çizgilerini seçmesini engelliyordu ama yine de bakışlarını üzerinde hissedebiliyordu. Gecenin teri üzerine sinmiş, yırtık gömleğinden göğsü parılıyordu. Zihni hala dehşet buğularıyla karmakarışıktı. Sonra adam birdenbire arkasını dönüp tek kelime etmeden çocuğu oracıkta bırakıp evden çıktı. Kapıyı çarparak kapattığında oğlan bir kez daha irkilmiş, içeriye annesinin yanına gitmesinden önce derin derin nefes almaya ihtiyacı olmuştu. Yürüdü çocuk. Işıkları yakmamıştı fakat. Oturma odasına girdi. Karanlığa alışmış gözleri annesini aradı. Yok muydu ki? O da mı çıkmıştı yoksa evden? Ama ansızın annesi olamayacak bir öbek fark etti duvar dibinde. İnsan değildi de toprak yığını gibiydi ilk bakışta. Çamur, çöp yığını gibiydi. Yanaştı, biraz daha yakınına geldi. Artık ağlamaya, inlemeye başlamıştı oğlan. Gerçek içine doğmaya başlayınca bir daha nefes alamayacağını sandı. Yerdeki küme annesinin pelteye dönmüş vücudundan başkası değildi. Anne, annem diye yalvardı. Kadıncağızın etrafında kanı, kusmu ve terinden oluşmuş karanlık kara bir gölcük vardı. Kımıldatınca sanki buz tutmuş, kabuk tutmuş gibi kırıldı birinkintinin üzerindeki tabaka. Sarstı çocuk annesinin omzunu, usulcacık. Anne, annem diye ağladı bir daha. Araladığında bembeyaz beliren, kapakları yırtılmış gözleriyle oğluna baktı kadın son defa. Paralanmış, kopmuş dudakların arasından sonsuz bir acıyla saçılan son sözleri. O, oğlum, Süreyya'm oldu. Ve sonra sustu kadın. Neve Hanım ölmüştü. Ve ölüm aynı uykuya benziyordu. Bir çiçeğin ölümüne kim üzülür ki? Bir Neva'nın ya da bir papatyanın. Süreyya, geçen hafta ölen Nursel'in, ondan önce ölmüş olan Behavel'in ve ondan da öncesinde yitmiş anneciği Neva Hanım'ın hatıralarının üzerlerine basmamaya çalışarak gecenin serine aktığı saatlerde keskin ve tepkisiz yüzüyle üst kattaki o uğursuz evin içinde dolaşmış, amcasının ısrarı ile camda görünebilecek bir yere yeniden kiralık yazılı kağıdı asmıştı. Kapıyı daha önce Nursel'e verdiği anahtar ile kilitlemiş, sonra onu cebine koyunca kendisini güvenli bir ılıkta hissetmişti. Şimdi bir süre kimse o korkunç eve giremeyecek, kendisinden başka kimse bu utancın kapısını aralayamayacaktı. Fazla oyalanmadan aşağıya inmiş, çiçekçi dükkanının arkasındaki bölmede kendisini çarpılmış yatağın üzerine bırakmıştı. İçinin acısı çiçek düşürüyordu yine. Gece binlerce kez aynısını yaptığı halde her yeri karanlığa gömerken nasıl da titiz davranmıştı. Aralıksız saatler boyunca tavanda tespit edemediği tek bir noktaya bakmış durmuş, soluğunun yeknesak gelgitleriyle kendi içine katlanmış, adeta küçülmüştü. Yeşil yosun dantelden hayalleri kovalamıştı bakışları. Yıllar yılı her zerresine kazınarak varlığının en derin parçası olarak taşıdığı bütün bu hatıralar yine kara sinekler gibi tepesinde uçuşup durmuş, sonunda havasız kalıp boğularak birer birer yerlere düşmüştü. Kadınlar, çiçekler. Kadının ve çiçeğin dili gönlün sözüydü. Ve gönlün sözü susmakla söylenirdi. Fakat susmak denen o esrarlı lisandan anlayan var mıydı ki? Tek bir ot parçasının bile bir yıldız kadar kıymetli olduğuna inandığımızda, meğer ki inandığımızda, Serin hava bedenini tırmıklar ve ısırıklarla sarsmaya başladığında doğrulup elektrikli ısıtıcının düğmesine bastı ve anlamsız bir müddet ne yapacağını bilemeden oturdu. Sobanın yanması ve bir utancın kızılına yüz vermesi duvarların sanki içlerinde gizemli adımlarıyla birbirleri yürüyormuşçasına çıtırdamasına neden olmuştu. Yarın gün daha öncekilere göre çok daha soğuk başlayacak, gri bir gökle gelip Kader Mahallesi'ndeki evlerin cephelerini kırbaçlayan küskün rüzgar şehrin şaşkın ve tedirgin uyanmasına sebep olacaktı. Sokaklara maksatsızca seyrek dişler gibi fazladan aralıklarla dizilmiş lambaların, kendilerine bile sözü geçmeyen ışığı, çiçekçinin vitraylı yan pencerelerinden giren cimri bir aydınlık olarak bir yol açmaya çalışıyordu. Işık huzmeleri karanlığı zapt edemiyor, taş duvarların hapsettiği yoğun zifiri azaltamıyordu. Süreyya'nın içinde kıvranıp duran bir yaralı gibiydi gece. İçerideki buhur kokusuyla karanlık sanki perçinleniyordu. Kuyuluğun üzerine çökmüş ve kendisi de aslında hapsolmuş bir çürümüşlük kokusu. Süreyya, bin yıllık bir ayinin vecibelerini yerine getirir bir ciddiyetle kalktı ve az ileride duvar dibinde bulunan eski beyaz bir çarşafı, üstüne intizamla istiflenmiş belli belirsiz, karanlığa saklı, biçimsiz nesneleri de içine bohçalayacak şekilde dört ucundan tutup düğümledi. Eliyle kaldırdığı içi dolu bohçayı tartmak için salladı, yeniden yerine bıraktı. Mora kesmiş gözlerini kısıp havayı dinledi. Acıktığını duymuşsa da o anda, o gün ilk defa. Süreyya et yemezdi, 7 yaşından beri. Annesinin o çiğ ete dönmüş, kanlı yüzünü gördüğü o meşhum, o korkunç geceden beri. Yüzü olan hiçbir şeyi yemezdi, yiyemezdi. Tezgahın arkasından deri ceketini aldı, tedbirsiz olacağı düşüncesiyle yeniden döndüğü arka bölmede duvara vurulmuş iri bir çiviye asılı bekleyen atkısını da boynuna doladı. Top gibi katlayıp bağladığı çarşafı da sırtına vurup dükkan kapısını açtı. Çürüye vurmuş ahşap saçaklardan damlayan suları aldırmadan çıktı dışarı. Gözlerinin mavimsi parıltısı gecede mavi değildi artık. Aklında annesinin o henüz küçük bir çocukken anlattığı öykü ilk soğuk karanlığa adım attı. Bin yıllar evvel demişti anneciği, çiçekler ülkesinde her renkten, her kokudan ve her demden çiçekler barış ve güven içinde bir arada yaşarlarmış. Kendi aralarında yaptıkları vazife dağılımına harfiyen riayet eder, kimseler kimsenin toprağını, suyunu, ışını çalmaya yeltenmezmiş. Mutluluklarını perçinleyen ve varlıklarını taçlandıran çok eski bir gelenekten gelen ve çiçek haricinde soluk alıp veren hiçbir canlının erişemediği bir sırları varmış. Çiçeklerin kadim gizi, kutsal emanet, sonsuzluğun sırrı. Yerler üzerinde ve gökler yükseğinde bu sırra, bu emanete el uzatma hırsıyla şehvetlenen, ona sahip olma arzusuyla alevlenen niceleri varmış elbet. Ama çiçekler, bu en eski sırlarını her birinin gönüllü bekçilik ettiği bir tahta koruyabilmişler o güne değin. Kuşlar, böcekler ve dikenler ise asla vazgeçmiyor, sonsuzluğun sırrı fikrine kapılmış faniler olarak her vesile ile onu elde etmeye çalışıyorlarmış, bilhassa da dikenler. O vakitlerde dikenler ve çiçekler ayrı ayrı yaşamaktaymış. Dikeni olan çiçek olmadığı gibi çiçek veren diken de bulunmazmış. Çiçekler kendi ülkelerindeki bahçelerde, saksı ve tarhlarda hayatlarını sürdürürken, dikenler yol kenarlarına asılı kalmış çalılar arasına sinmişlermiş. İşte bu dikenler eninde sonunda çiçeklerin sonsuzluk sırrına kavuşmak niyetiyle kara, kapkara, kanatan bir ordu kurmuşlar. Tozu dumana katarak dünyanın her yerine dağılmış olan iğne başlar toplanmış, tehdit ve tahkir ile çiçekler ülkesinin kapılarına dayanmışlar. Barışçıl çiçekler sulh edebilmek için diller dökmüş, haraçlar vaat etmiş. Lakin gözlerini hırs bürümüş dikenler halden anlayacak, meram dinleyecek durumda değillermiş. İlle de kutsal emaneti isteriz, ille de sonsuzluk sırrı bize verilsin diye nara atarlarmış hep bir ağızdan. Canları pahasına analar, atalar mirası sırlarını koruyacak olan çiçekler, çaresiz ve sessiz bir bekleyişe başlamışlar. Sonunda dikenler ordusu kapılara hücum etmiş, yakmış, yıkmış çiçekler ülkesini. Karşılık vermeye cesaret edebilen narin çiçekler biçilmiş, ezilmiş, yırtılmış. Taş üstünde taş, dal üstünde baş kalmamış da zavallı çiçek gövdeliler atılmaktan vazgeçmemiş dikenlerin önüne siper olarak. Delinmiş, kesilmiş, koparılmış, harap edilmiş hepsi teker teker. Gözünü kan bürümüş dikenler ordusu önüne çıkanı perişan edip kutsal emanete, sonsuzluk sırrını ev sahipliği eden Tahr'ın önüne ulaştıklarında yaşlı bir çan çiçeği dile gelmiş. Etmeyin diye yakarmış. Yapmayın. Bu sır bizlere atalar yadigar olduğu kadar evlatlar emanetidir. Size ülkemizde hatta bedenlerimizde yer açalım. Hoş gelin, sefa gelin. Başımız gözümüz üstünde yeriniz olsun. Tek dokunmayın bu sırra. Cümlesini bitirebildiğini doğrulayamayan tarihlere göre yaşlı çan çiçeği dikenlerin önündeki tek ve son engel olarak daha fazla soluk çekememiş köklerine. Vurmuş, düşürmüşler onu da. Dikenlerin komutanı çıkmış ilk olarak Tahr'ın üstüne. Bir avuç toprağa özenle dikili biricik bir çiçek görmüş. Herhangi bir çiçek. Sır bu muymuş? Uğruna ülkelerinin talan edilmesine, soylarının kırılıp geçirilmesine izin verdikleri asırların sırrı sadece basit bir çiçek miymiş? Ama nasıl olurmuş bu? Öfkeden deliye dönen diken orduları komutanı hışımla inmiş tahttan aşağıya. Önüne kattığı pek çok dikeni tepelemiş kızgınlığından. Ancak durulunca aldatıldıklarına, kandırıldıklarına inanmış ve ceza olsun diyerek yaşlı çan çiçeğinin vaadini hakikat kılmaya karar vermiş. Madem çiçekler onları canları pahasına kandırmışmış, o halde cezalarını bundan sonra dikenlerin boyunduruğunda yaşayarak çekmeliymişler. Ve böylelikle sırra uzandığı halde ona erememiş olan dikenler, gözlerine kestirdikleri bazı çiçeklerin gövdelerine, yapraklarına, başlarına yerleşmişler de bir daha ayrılmamışlar oralardan. Ama sır ona eremedikleri, sırf yaklaşabildikleri halde bile onlara sonsuzluğun değilse de uzun hayatın sırrını bahşetmiş. Her diken çiçeğinden uzun yaşar olmuş. Solan, çürüyen çiçeğe rağmen diken kurur, odunsu cismini yıllarca devam ettirir olmuş. Öykünün burasında duran anneciği gözlerini kararsız kırpıştırmış, sonradan yumuşacık sesiyle devam etmişti. Dilsiz bir sırrı ifşa eder gibi. Dikenlerin bilemediği, anlayamadığı sır özne olmakmış. Kendinin öznesi. Tam ve bütün olarak kendisi olmak. Her şey olmak demekmiş. Kutsiyet de, sır da, ezel ve ebed de buradan geçermiş. Özünü bulup onu bilmekmiş sırdan murat. Dar sokaklarda karaltı bir kambur misali sırtındaki koca bohçe ile ilerleyen Süreyya, gülün mü dikenleri olurmuş yoksa dikenlerin ucunda gül mü olurmuş diye sayıklıyordu. Kadınları gerçekten sevmenin yolu bedenlerine bakarken ruhlarını görebilmektir. Çiçeğe bakarken özünü görmek gibi. Uzaktan İstanbul'un silgi değmiş silüeti bir hayaleti andırıyor, Süreyya'nın her adımında büyüyor, büyüyordu. İncecik cüssesiyle genç adam sokak lambalarından yansıyan ölgün beyaz ışığı örtüyordu. Uzun bir kuşun kırık boynu gibi uzanan yolun iki yanında kırılmış pencereleri, çatlamış ve çürümüş duvarları olan onca ev vardı. Boş sokaklardan pis bir ağızla koca bir ısırık alınmış gibiydi. Darlık değmiş sokakların kaçınılmazı, bir evden diğerine gerilmiş iplere asılı, tozu, çamuru, kiri ve gürültüyü yutmaya niyetli renk cümbüşü çamaşırlar ahenksiz sallanıyordu. Bir ümit uçurtması gibi açılmış, yine de kopup göklere uçuşamayan çamaşırlar. Çepeçevre, her yeri kuşatan duvarlar ve yüzyıllık ağaçlar ile ışıksız pencereler ve penceresiz ışıklar arasından süzülüyordu genç adam. Yürüme yolunun etrafı bakımsız, metruktu. Çiçeklerin ve çimenlerin yerine ayrık otları almış, kapkara çalılar, dikenli teller gibi diklenmiş fakat tadımlık dahi olsa yedi böğürtlerine sarmamıştı. Az sonra sokak asfaltından saptı, ayrıldı Süreyya. Ölü yapraklarla kaplı bir zeminde ilerlemeye başladı. Ağaçlı yolun kenarına kışlarca kullanılmış soğuk bir pelerin serilmişti sanki. Gecenin kuru ayazında bir toz bulutu havalandı. Ardından bir rüzgar koptu. Bir şey demek istermiş gibi niyetlenip ıslıkla alaya yel verdi sonra. Genç adamın şimdi üzerinde yürüdüğü nemli toprak ayak seslerini emiyor, her an daha da kara, daha da koyu bir geceye gömülüyorlardı. Süreyya ve yol. Adımlarını şüpheye saptıran karanlık, bu yolda artık bulunmayan sokak lambaları sayesinde palazlanıyordu. Yavaşlayan Süreyya sırtındaki bohçayı önüne indirip içine soktu, elinde bir şeyler arandı. Birazdan çıkardı, el fenerini yaktı. Önce bir iki defa siren ışık sapsarı bir kararda kaldı. Yeniden yola koyulan Süreyya'nın elindeki fener gözlerinin uzantısıydı artık. Fenerin ışığı tozlu havayı kırbaçladıktan sonra yere, önüne çarpıyor, adım başı sallanıyordu. Birden önünde toprağa çakılmış taşlar belirdi. kimi devrilmiş, kimi kirlenmiş avuç kadar beyaz taşlar. Yer yer birbirinin üstüne eğilmiş, bir diğerinin omzuna baş koymuş mezar taşları. Mezarlık bu halde şehirden önce son umutmuş gibi surların kapılarında bekleşiyordu. Unutulmuş bir umut gibi. Selvi ağaçlarını saklayamadığı mezarlık en önde bile dursa sanki arkalara saklanır gibi algılanıyordu. Her an sadece öylece orada duruyordu. Fark edilmeden, edilse de sağda solda silinmiş, kazınmış yazılarıyla mermer dikitler seçiliyor, başucunda bir taşa yetecek talihi olmayanlarınsa çoktan çürümüş, oyma tahtadan hatırlatıcıları bulunuyordu. Yan yatmış, altında yatanı reddetmiş mezar taşlarının arasından ve daima burada ve buralı görünen sisin içinden yükselen kalp atışlarıyla ilerledi Süreyya. Gecenin güneşi en vurgun, en tutkun olduğu saatlerdi ve gece her an bağıra bağıra aydınlığa kaçacak gibiydi. Mühür karası bir şafağın sökmesine az kalmıştı. Sonra durdu Süreyya. Sol tarafta taze topraklı bir parçacık tahtaya sarılı eşarpla tespit edilmiş yeni bir mezar uzanıyordu. Nursel'in uyuduğu. Hemen yanında hala bir taştan ve sahiplenenden mahrum bir mezar. Beheval'in uzandı. Ve onların ötesinde soğuk mermer taşlı bir mezar daha. Neve Hanım'ın belki de utandığı. Çiçeksiz mezarlar. Üç ölmüş kadın, üç solmuş çiçek, üç çökmüş mezar. Kadınların çiçeksiz mezarları bekleşirken beraberce. Kadın ve çiçek devamlı beklerdi. Bir çağa kadar umutla, sonra umutsuzca. Ve siz bir kadını kendi ahlakınızla yargılayamazdınız, hiçbir kadını. Onu ancak kendi ahlakıyla yargılayabilirdiniz. Pek az çiçeğin hem rengi hem kokusu hem şekli güzel oluyordu aynı anda. Aynı kadın gibi, aynı kader gibi. Ve ölüm, hayatın tüm sıradanlığını silerken gerçeğin bedeli de susmaktı. Süreyya ağlamaklı elleriyle bohçanın tepesindeki düğümü çözdü. Elini daldırdı, çarşafın içinden bir tutam çiçek çıkardı, solmuş çiçekler. Götürüp Nursel'in sessiz mezarına serpti onları. Geldi bir tutam daha çiçek aldı, kurumuş çiçekler. Onları da Behavel'in mezar üstüne serpti. Sonra kalan bütün çiçekleri Neve Hanım'ın mezarının üzerine serdi. Çürümüş, çoktan ölmüş çiçekler. Sonunda zayıf dizlerinin üzerine çöken Süreyya, elini toprağa sürterek sanki bir daha hiç konuşamayacakmış gibi ağladı. Annem, anneciğim, ben solmuş çiçekleri bir daha diriltemedim. Hiçbir daha diriltemedim. Hem ölmelerine bile engel olamadım ki. Hiç annem. Uzaklarda güneş, kader mahallesinin bir ucuna yeni bir günün kızıl doğumunu müjdeliyordu. Kaldığı yerden, yalanına. Son ya da esrar. Kitabın sonu 25 Nisan 2012, sayfa 179.